Ayrım 5.
Sayfa 49. Babieca ve Rosinante arasında konuşma. Sone. B. Nasıl olur da bu kadar zayıfsınız Rosinante? R. Hiç yemek yok. Hep çalışma var da ondan. B. Bir kötülük mü gördünüz arpayla samandan? R. Sahibim bir lokmayı bile benden esirgemekte. B. Olur mu efendim, hiç terbiye kalmadı mı sizde? Sizin eşek dilinizdir sahibinizi çileden çıkaran. R. Eşek ölür mutlaka, doğarken eşek doğan. Bakın dalmış gidiyor işte böyle aşk içinde. B. Seven aptal mıdır sizce? R. Eh, tedbirsizlik yerinde bir deyim. B. Oldukça metafiziksiniz. R. Yemek yemediğim içindir. B. Silahları şikayet edin. R. Hayır, bu yeterli değil. Ben kendi derdimden nasıl şikayet edeyim? Biri silahları, öbürü sahibimdir. Birinden biri Rosinante'den tok değil. La Mançalı Yaratıcı Asılzade Don Quixote'nin birinci kısmı. Birinci bölüm. La Mançalı, ünlü asılzade Don Quixote'nin mizacına ve uğraşlarına dair. La Mancha'nın adını hatırlamadığım bir köyünde, fazla uzun zaman önce sayılmaz, evde mızrağı, eski deri kalkanı asılı asılzadelerden biri yaşardı. Cılız bir beygiri, bir de tazısı vardı. İçinde koyundan ziyade sığır kaynayan çorba, çoğu gece yenen kıyma, cumartesileri yenen omlet, cuma yemeği mercimek ve bazı pazarlar fazladan yenen bir güvercin gelirinin dörtte üçünü tüketirdi. Geri kalanı bayramlık parlak siyah kumaştan ceket, kadife pantolon ve kadife ayakkabıya giderdi. Hafta içinde sağlam kumaştan boz renkli giysilerini kuşanırdı. Evinde kırkını aşkın bir kahya kadın, henüz 20'sine basmamış bir kız olan yeğeni, bir de atını eğerleyen, ağaçları budayan, hem çiftlik hem ev işlerine bakan bir delikanlı vardı. Asilzademizin yaşı 50'ye yakındı. Sağlam, zayıf yapılı, ince yüzlü, sabahları erkenden kalkan, ava düşkün bir adamdı. Soyadının Quijada ya da Quesada olduğu söylenir. Yazarlar arasında bu konuda farklı görüşler bulunmaktaysa da güvenilir kaynaklardan soyadının Quijada olduğu anlaşılmaktadır. Ancak hikayemizde bunun pek önemi yok. Önemli olan hakikatten bir nebze olsun ayrılmamak. Şunu söylemek gerekir ki sözünü ettiğimiz asilzade boş zamanlarında, yani yılın büyük bölümünde şövalye romansları okumaya o kadar merak saldı ki avlanmayı ve çiftliğini yönetmeyi neredeyse tamamen unuttu. Merakı ve bu konudaki aşırılığı öyle bir noktaya vardı ki, dönümlerce araziyi satıp, okumak üzere şövalyelikle ilgili kitaplar aldı. Bu konuda ne kadar kitap varsa evine yığdı. Hiçbirini ünlü Feliciano de Silva'nın kitapları kadar beğenmiyordu. Çünkü onun o parlak üslubu, karmaşık cümleleri birer inciydi. Hele sık sık karşısına çıkan iltifat ve düelloya davet mektupları. Uğradığım haksızlıklar beni öylesine hak ile yeksan ediyor ki, hakkım olarak güzelliğinizden yakınıyorum. İlahi varlığınızı yıldızlarla güçlendiren ve yüceliğinizle hak etmiş olduğunuz hakları size kazandıran yüce ilahlar... Nokta nokta nokta. Zavallı asilzade bu cümlelerle aklını sıçratıyor, sırf bu iş için dirilecek olsa Aristoteles'in bile kavrayamayacağı anlamlarını çözebilmek için uykularından oluyordu. Don Belianis'in başkalarının da Don Belianis'te açtığı yaralar kafasını kurcalıyordu. Her ne kadar büyük hekimler tarafından tedavi edilse de, hem yüzünün hem bütün vücudunun yara izleriyle kaplı olacağını düşünüyordu. Buna rağmen yazarın kitabı o bitmez serüvenin devam edeceğini vaat ederek bitirmesine hayrandı. Birçok defa eline kalemi alıp vaat edildiği şekilde tamamlamak geldi içinden. Daha önemli, bazı düşünceler sürekli kendisine engel olmasa şüphesiz bunu yapar, hatta becerirdi de. Siguenza yüksekokulu mezunu olan köyün rahibiyle İngiliz Palmeri'nin mi yoksa Galyalı Amadis'in mi daha iyi bir şövalye olduğu konusunda birçok kez tartışmıştı. Ama köy berberi Üstad Nikolas hiçbirinin Güneş Şövalyesine ulaşamayacağını, onunla bir tek Galyalı Amadis'in kardeşi Don Galaor'un karşılaştırılabileceğini söylüyordu. Çünkü her duruma uyabilen bir yaratılışı vardı, abi gibi yapmacıklı ve sulu göz de değildi, üstelik yiğitlikte ondan aşağı kalmazdı. Kısacası asılzademiz okumaya kendini o kadar verdi ki, gecelerini baştan sona, gündüzlerini de sondan başa okuyarak geçirmeye başladı. Ve böylece az uyuyup çok okumaktan beyni kurudu, aklını yitirdi. Hayali kitaplarda okuduğu şeylerle, büyüler, savaşlar, düellolar, yaralar, iltifatlar, aşklar, işkenceler, inanılmaz saçmalıklarla doldu. Okuduğu hayal icadı alemin gerçek olduğu kafasına öyle bir yerleşti ki onun gözünde dünyada daha gerçek bir öykü olamazdı. Sid Ruydiaz'ın çok iyi bir şövalye olduğunu ama bir tek kılıç darbesiyle iki yırtıcı canavar gibi devi ortadan ikiye bölen kızgın kılıçlı şövalyenin yanına yaklaşamayacağını söylerdi. Bernardo del Carpio'yu daha çok beğeniyordu çünkü elleriyle toprağın oğlu Antaios'u boğan Herküles'in becerikliliğini örnek alarak Roncesvalles'te büyülenmiş olduğu halde Roland'ı öldürmüştü. Dev Morgante hakkında da olumlu konuşurdu. Çünkü kibirli ve kaba devler soyundan olduğu halde aralarında nazik ve terbiyeli olan bir tek oydu. Ama hepsinden çok Renaud de Montauban'ı beğeniyordu. Özellikle de şatosundan çıkıp herkesin yolunu kestiği, soygunculuk yaptığı zamanlar. Hikayede anlatıldığına göre baştan aşağı altından yapılma Muhammed heykelini çaldığı zamanki gibi. Ganelon hainine elinin tersiyle bir tokat patlatabilmek için kahyasından, hatta kahyasıyla birlikte yeğeninden de vazgeçerdi. Nitekim tamamen kaybettiği aklına dünyanın en çılgınca fikri geldi ve hem şerefini yüceltmek hem de ülkesine hizmet etmek amacıyla gezgin şövalye olmayı uygun ve hatta gerekli buldu. Zırhını kuşanıp atına binerek dünyayı dolaşacak, serüven peşinde koşacak, okuduğu kitaplarda gezgin şövalyelerin yaptığı her şeyi yapacak, bütün haksızlıkları düzeltecek, tehlikeleri göğüsleyecek ve bu sayede ebedi şan ve şöhret kazanacaktı. Zavallıcık kendini şimdiden yiğitliği sayesinde en azından Trabzon İmparatorluğu tacı ile ödüllendirilmiş olarak hayal ediyordu. Böylece kafasında bu tatlı düşlerle, bunlardan aldığı garip hazla kendinden geçerek isteğini gerçekleştirmek için acele etmeye başladı. İlk işi büyük dedelerinden kalma paslanmış, küf tutmuş, yüzyıllardır bir köşede unutulmuş zırhları temizlemek oldu. Onları temizledi, elinden geldiğince onardı ama büyük bir kusurları olduğunu gördü. Miğferlerin açılır kapanır siperliği yoktu, tek parçaydılar. Ama bu konuda kendi becerilerini kullanıp kartondan bir yarım siperlik yaparak miğferine bitiştirdi ve istediği miğfere yakın bir görüntü elde etti. Ne var ki dayanıklılığını kılıç darbelerine karşı koyup koyamayacağını sınamak için kılıcını çekip iki hamle yapmaya kalkınca ilk kılıç darbesiyle bir haftada yaptığı şeyi bir anda parçaladı. Miğferin kolayca parçalanması hoşuna gitmediğinden bu tehlikeye karşı koyabilmek için yeni baştan yaptı. Bu kez içine demirden şeritler de taktı ve yeterince sağlam olduğuna karar verdi. Bir deneme daha yapmayıp kenara koydu. Açılır kapanır siperliği şahane bir miğferi olmuştu. Sonra atına bakmaya gitti. Gerçi beygirin toynakları yarıklarla doluydu. Goneya'nın bir deri bir kemik atından daha çok lekesi vardı ama ona sanki ne İskender'in Bukepalus'u ne de Sid'in Babiyekas'ı kendi atıyla yarışamazmış gibi geldi. Atına ne isim vereceğini 4 gün boyunca düşündü. Çünkü kendi kendine diyordu ki, hem bu kadar ünlü bir şövalyenin atı hem de bu kadar iyi bir at isimsiz olamazdı. Bir gezgin şövalye atı olmadan önceki ve sonraki durumunu belirtecek bir isim bulmaya çalışıyordu ona. Çünkü efendisinin mevkii değiştikten sonra onun da isminin değişmesi, ünlü bir ata yaraşır, şaşalı, yeni tarikatına ve yeni mesleğine uygun bir isim olması çok mantıklıydı. Kafasında birçok isim buldu, vazgeçti, çıkardı, ekledi, bozdu, baştan kurdu ve sonunda Rosinante isminde karar kıldı. Dipnot: Rosin, beygir, ante, önce. Bu at onca hem kulağa hoş geliyordu, hem önceki durumunu, bir beygir olduğunu, hem de beygirlerin en önde geleni olduğunu ifade ediyordu. Atına bu çok beğendiği ismi verdikten sonra kendine de bir isim bulmak istedi. Bir 8 günde bunu düşünmekle geçti. Sonunda Don Quixote dedi kendine. Dipnot: Quijada soyadının kökü ve İspanyolca gülünç bir çağrışımı olan ote ekinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Quixote sözcüğü aynı zamanda zırhın uylukları örten kısmına verilen addı. İşte daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu gerçek öykünün yazarları buradan yola çıkarak soyadının bazılarının iddia ettiği gibi Quesada değil Quijada olması gerektiğine kanaat getirdiler. Ancak yiğit Amadis'in kendine kuru kuruya Amadis demekle yetinmeyip vatanını da meşhur etmek için krallığının adını ismine ekleyerek Galyalı Amadis adını seçtiğini hatırladı ve iyi bir şövalye olarak o da kendi vatanının adını ekleyip kendine La Mançalı Don Quixote adını taktı. Soyunu ve yurdunu çok canlı bir şekilde ifade ettiğini düşündüğü bu ismi taşıyarak vatanını şereflendirdiği kanısındaydı. Artık zırhı temizlenmiş, miğferine siperlik takılmış, atına isim verilmiş, kendi ismi bulunmuş olduğuna göre aşık olacağı bir kadın bulmaktan başka bir eksiği kalmamıştı. Çünkü sevdasız bir gezgin şövalye, meyvesiz bir ağaç, ruhsuz bir beden gibiydi. Şöyle diyordu kendi kendine: Diyelim ki günahlarımın bedeli olarak ya da şanslı olduğumdan her gezgin şövalyenin sık sık karşılaştığı devlerden biri çıktı karşıma. Ben de devi bir vuruşta yere yıktım, vücudunu ortadan ikiye böldüm ya da çarpışıp yendim, alt ettim. Onu armağan olarak gönderebileceğim birinin bulunması iyi olmaz mı? Gider tatlı sevgilimin önünde diz çöker, alçak gönüllü, yenilgiyi kabul etmiş bir sesle der ki, ''Hanımefendi, ben Malindranya Cezirisi senyörü Dev Karakulyambro'yum. Kahramanlıkları saymakla bitmez şövalye, La Mançalı Don Quixote, beni eşi benzeri görülmemiş bir çarpışmada yendi ve Zat-ı Ali'nizin huzuruna çıkmamı emretti. Emrinize amadeyim.'' Ah, bu konuşma şövalyemizi nasıl sevindirirdi. Sevgilisi diyebileceği birini bulunca daha da mutlu oldu. Bildiğimiz kadarıyla kendi köyüne yakın bir köyde çok güzel bir çiftçi kızı vardı. Ona bir süre aşık olmuş ama anlaşılan şövalyemiz hiç belli etmemiş, kızın da haberi olmamıştı. Adı Aldonza Lorenzo'ydu, hayalindeki sevgili sıfatını ona vermeyi uygun buldu. Asıl adıyla tamamen ilgisiz olmayacak, bir prensesi, soylu hanımefendiyi hatırlatacak bir isim aradı ve Dulcinea del Toboso'da karar kıldı. Kız El Toboso'luydu. Dipnot: Dulcinea adının kökü olan Dulce, tatlı ve Aldonza, eş anlamlıdır. Bu isim de kendisine ve kendine ait olan her şeye verdiği diğer isimler gibi hem ahenkli hem değişik hem de anlamlı geliyordu şövalyemize. İkinci bölüm. Yaratıcı Don Quixote'nin köyünden ilk çıkışına dair. Bu ön hazırlıkları yaptıktan sonra düşündüklerini gerçekleştirmek için daha fazla beklemek istemedi. Gecikmesinin dünyada bir eksiklik doğurduğunu düşünerek acele ediyordu. Karşı koyulacak saldırılar, düzeltilecek hatalar, giderilecek haksızlıklar, cezalandırılacak suçlar, ödenecek borçlar çoktu. Ve bir sabah güneş doğmadan, Temmuz ayının sıcak günlerinden biriydi, niyetinden hiç kimseyi haberdar etmeden, kimseye görünmeden zırhını kuşandı, Rosinante'ye bindi, başında iğreti miğferi, elinde kalkanıyla mızrağı, avlunun arka kapısından kırlara çıktı. Tasarılarını ne kadar büyük bir kolaylıkla uygulamaya başladığını görmek, içini müthiş bir memnuniyet ve sevinçle doldurmuştu. Ama yola daha yeni koyulmuştu ki, korkunç bir düşünce geldi aklına. Hatta neredeyse başladığı işten vazgeçecekti. Şövalye ünvanı taşımadığını hatırladı. Şövalyelik yasalarına göre herhangi bir şövalye ile savaşamazdı, savaşmamalıydı. Şövalye ünvanı olsaydı bile acemi şövalye sıfatıyla bileğinin gücüyle hak kazanıncaya kadar armasız kalkan taşıması, beyaz zırh giymesi gerekiyordu. Bu düşünceler kararlılığını biraz sarstı. Ama çılgınlığı her tür mantıktan güçlü olduğundan ilk rastladığı şövalyenin kendisine şövalye ünvanı verebileceğini düşündü. Okuduğu kitaplarda birçok şövalye aynı şeyi yapmıştı. Beyaz zırh meselesine gelince zırhını ilk fırsatta öyle bir temizleyecekti ki parıltısı göz kamaştıracaktı. Böylece sakinleşti ve yoluna devam etti. Atı hangi yolu izlemek istiyorsa o yolu izledi, serüven denen şeyin anlamı bu diye düşünüyordu. Çiçeği burnunda macera perestimiz işte böyle yol alırken kendi kendine konuşmaktaydı. Kim bilir, belki de ileride kahramanlıklarımın gerçek öyküsü yayınlandığında öykümü yazan bilge kişi böyle sabah erkenden yola çıkışımı da şu şekilde nakleder. Al yanaklı Apollon güzelim saçlarının altın tellerini dünyanın uçsuz bucaksız yüzeyine henüz sermiş, rengarenk küçük kuşlar kıskanç kocasının yumuşak yatağından çıkıp La Mancha ufkunun kapılarından, pencerelerinden kendini ölümlülere gösteren altın parmaklı şafak tanrıçasını tatlı ezgileriyle henüz selamlamışlardı ki, ünlü şövalye La Manchalı Don Quixote, rahat kuş tüylerinden kalkıp ünlü atı Rosinante'ye bindi ve eski meşhur Montiel Ovası'nda yol almaya başladı. Gerçekten de burada yol alıyordu. Şöyle devam etti. Gelecekte hatırlanmak üzere tunca kazılmaya, mermere oyulmaya, tablolara resmedilmeye layık kahramanlıklarımın yayımlandığı yüzyıl ne mutlu bir çağ olacak. Bu eşsiz öyküyü nakledecek olan ey bilge büyücü, kim olursan ol sana yalvarırım. Sevgili Rosinante'mi, bütün yolculuklarımda bana eşlik eden ezeli dostumu unutma. Sonra da gerçekten aşıkmış gibi şöyle dedi. Ey Prenses Dulcinea, bahtsız yüreğimin efendisi, beni kovmakla, şiddetle, acımasızca sitem etmekle, güzel huzurunuza bir daha çıkmamı men etmekle çok büyük haksızlık ettiniz. Lütfen hanımefendi, sizin aşkınız yüzünden acılara gömülen, köleniz olan bu yüreği hatırlayın. Bu gibi saçmalıkları ard arda sıralıyordu. Hep kitaplarından öğrendiklerini örnek alıyor, becerebildikçe dillerini taklit ediyordu. Bu arada o kadar yavaş yürüyor, güneş de öyle hızla ve kızgın yükseliyordu ki bir beyni olsa sulandırmaya yeterdi. Neredeyse bütün gün anlatmaya değecek bir şey olmadan yol aldı. Umutsuzluğa kapılmaktaydı çünkü bir an önce bileğinin kuvvetini, cesaretini deneyebileceği biriyle karşılaşmak istiyordu. Bazı yazarlar karşısına çıkan ilk serüvenin Puerto Lapice serüveni, bazıları da yel değirmenleri serüveni olduğunu söylerler. Ancak benim öğrenebildiğim ve La Mancha yıllıklarında yazdığı kadarıyla o gün bütün gün yol aldı. Akşam olduğunda hem beygiri hem de kendisi yorulmuşlar, açlıktan ölecek hale gelmişlerdi. Her yana baktı, sığınabileceği, açlığını giderebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir şato, bir çoban kulübesi aradı. Yoldan pek uzakta olmayan bir han gördü ve kurtuluşunun kapısını değil, kalesini işaret eden bir yıldız görmüş gibi oldu. Biraz hızlandı ve tam hava karardığı sırada hana vardı. Kapıda tesadüfen orta malı denilen cinsten iki genç kadın duruyordu. Katırcılarla birlikte Sevilla'ya gidiyorlardı. O gece handa konaklayacaklardı. Macera perestimize her düşündüğü, gördüğü ve hayal ettiği şey gerçek gibi geldiğinden, kitaplarda okuduklarına benzettiği hanı görür görmez, onu dört kulesi, parlak gümüşten sütun başlıklarıyla bir şato sandı. İner kalkar köprüsü, derin kale hendeyi ve bu tür şatolarda tarif edilen öteki özelliklerin hiçbiri eksik değildi. Kendisine şato gibi görünen hana epeyce yaklaştığında, Rosinante'nin dizginlerine asıldı, mazgallar arasında beliren bir cücenin trompet çalıp şatoya bir atlı geldiğini haber vermesini bekledi. Ama geciktiklerini ve Rosinante'nin ahıra gitmek için sabırsızlandığını görünce hanın kapısına gitti ve kapıda duran hafif meşrep kadınları gördü. Onları şatonun kapısına hava almaya çıkmış iki güzel soylu genç kız ya da zarif hanımlar sandı. O sırada hasattan sonra henüz ekilmemiş tarlalarda, af buyurmayın, domuz sürüsünü toplamakta olan bir çoban, boynuzunu öttürerek hayvanlara işaret verdi ve o anda Don Quixote istediği şeyin olduğunu, bir cücenin gelişine haber verdiğini sandı. Ve böylece akıl almaz bir memnuniyetle hana ve hanımlara yaklaştı. Hanımlarsa, zırhlı, kalkanlı, mızraklı bir adamın bu şekilde gelişini görünce korkuya kapılıp içeri girmeye yeltendiler. Ama kaçışlarından korktuklarını anlayan Don Quixote, miğferinin kartondan siperliğini kaldırıp zayıf, toz içinde kalmış yüzünü açtı ve kibarca, sakin bir sesle dedi ki, "Kaçmayın soylu hanımlar, benden bir kötülük beklemeyin. Zira mensubu olduğum şövalyelik tarikatına hiç kimseye, hele sizin gibi saygıdeğer hanımefendilere kötülük etmek yakışmaz." Kızlar Don Quixote'ye bakıyor, iğreti siperliğin örttüğü yüzünü görmeye çalışıyorlardı. Ama kendilerine soylu hanımefendi dendiğini duyunca, soylulukla hiç ilgileri olmadığından kendilerini tutamayıp gülmeye başladılar. Bunun üzerine gururu incinen Don Quixote şöyle dedi, "Güzele ölçülü olmak yakışır. Üstelik en küçük hadiseye gülmek sersemliktir. Ama bunu sizi üzmek veya kızdırmak için söylemiyorum. Benim tek amacım sizlere hizmet etmektir."